Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 18. Ayrım. Başkomiserin, kaçırılan alp keskinin araştırılması için kurduğu ekibe mensup olan memur Müntaz, Büyükdere'deki ana cadde üzerindeki dükkandan içeriye girdi. Üzerindeki lacivert montundan oluk oluk yağmur suları süzülüyordu. Dükkan kalabalık sayılmazdı. Yaşlı bir kadın ve ufak bir çocuktan başka kimse yoktu içeride. Muhteşem burnuyla Karadeniz yöresinden olduğu hemen belli olan dükkan sahibi, çocuğun uzattığı listedeki malları hazırlamakla meşguldü. Yaşlı kadınsa, envai çeşit peynirlerin sergilendiği cam ekranın önünde, aradığında karar verememiş bir yüz ifadesiyle olumsuzca peynirlere bakıyordu. Mümtaz'ın dükkana giriş sebebi, Keskin ailesinin yanında çalışan temizlikçi Fatma'nın küçük oğlunu görmekti. Çocuğun bakkalda çevre evlere getir götür işlerinde kullanıldığını ve dükkan sahibine çırak olarak yardım ettiğini biliyordu. Gözleri o alanı aradı ama bulamadı. Herhalde servise çıkmıştır diye düşündü. Hiç acelesi yoktu. Bisküvitlerin yığıldığı reyona yaklaşarak sanki aralarından birini seçecekmiş gibi ağırdan davranarak beklemeye başladı. Hatta birkaç tanesini yerinden çekerek ciddi ciddi inceledi. Siparişlerini toparlayan ufak çocuk, aldıklarını poşetlere doldurarak dükkandan çıkmıştı. Karadenizli bakkal, şimdi yaşlı kadına güçlükle tercihini yaptığı beyaz peynirini satmaya çalışıyordu. Kadının aksi ve adamı daha bir hayli meşgul edeceğini sezinlemişti. İşine de gelirdi bu. Oyalanmaya devam etti. Az sonra dükkandan içeriye doğru 16-17 yaşlarında yüzünde ergenlik sivilceleri olan çırak geldi. Daha dükkandan içeri adımını attığı anda patronu tezgahın arkasından bağırdı. ''Nerede kaldın yahu? Saat 12'ye geliyor. Çabuk şuradaki iki paketi al. Sema apartmanına gidecek. 7 numaralı daireye. Önce de efendinin isteğine bak.'' Bakkal başıyla bisküvi reyonunun önünde duran Mümtaz'a işaret etmişti. Oğlan isteksizce polis memuruna yaklaştı. ''Evet, ne istemiştiniz?'' diye sordu. Mümtaz arkasını dükkan sahibine dönerek fısıldadı. ''Her zaman böyle kırıcı mıdır patronun?'' Çırak biraz da şaşırarak şişman adamın ışıldayan, sevecenlik dolu gözlerinin içine baktı. Genellikle dükkana gelip giden müşterilerden böyle bir yaklaşıma pek alışkın değildi. Hafifçe kızardı. ''Bakmayın öyle çıkıştığına. Aslında iyi bir insandır benim usta.'' dedi. ''Aferin. Sen de akıllı bir çocuğa benziyorsun. Adın ne senin bakayım?'' ''Okan.'' Mümtaz sanki çocuğu tanıyormuş gibi birkaç saniye duraksayarak oğlanı yeniden süzdü. ''Dur yahu. Seni bir yerden gözüm ısırıyor be. Sen bizim Kemal'in kardeşi değil misin?'' dedi sevecen bir ses tonuyla. Oğlan hafifçe irkilmişti. ''Siz de şoför müsünüz?'' diye sordu. ''He ya, şoförüm. Geçenlerde sizi birlikte gördüm ama neredeydi onu çıkaramıyorum şimdi. 4-5 gün evveldi. Sabah saatleriydi. Yolcu alıyordum arabaya. Şişli'de mi, Levent'te mi, nerede? Tuh! Unutkan olduk bu yaşta. Hatta el salladım. Abim beni görmedi.'' Okan tuhaf tuhaf polis memuruna bakmaya başlamıştı. ''Yanılıyor olmalısınız.'' dedi kısık bir sesle. ''Yanılıyor muyum?'' ''Yok be. Sen Kemal'in kardeşi değil misin?'' Oğlan sıkıntılı bir şekilde mırıldandı. ''Evet, kardeşiyim ama...'' ''Hah, hatırladım. Levent'teydiniz. Ama ya yandınız? Kemal'in arabası yoktu altında. Yoksa yine boşta mı?'' Yüzü ergenlik sivilcesi kaplı olan, belirgin bir şekilde sıkılmaya başlamıştı. Adamla sohbete daldığına pişman olmuş gibi homurdandı. ''Boşta değil, çalışıyor.'' dedi. ''İşinden de memnun.'' Mümtaz'ı hafif bir heyecan dalgası sarmıştı. Çocuk, uydurduğu Levent'teki karşılaşma sahnesine hiç sesini çıkartmamış, ''Yanılıyorsunuz, gördüğünüz kişiler biz değildik.'' gibi itirazda da bulunmamıştı. Uydurduğu yalancık oturmuştu. Ayrıca çocuğun kızaran yüzünden telaşa kapıldığı görülüyordu. Mümtaz şimdi onu biraz daha deşebilirdi. Fakat tam o sırada büyük bir aksilik oldu ve dükkan sahibi oğlana seslendi. ''Hadi Okan, sen paketi al ve fırla. Doğru Sema apartmanına 7 numaraya git. Ben belli meşgul olurum.'' Mümtaz başını çevirip baktı. Yaşlı kadın müşteri gitmiş, dükkan sahibi de tezgahın arkasından çıkarak yanına yaklaşıyordu. Oğlan konuşmanın kesilmesinden memnun olmuş gibi ok misali yanından seyirtip uzaklaştı. Polis memuru, lanet olsun diye mırıldandı içinden. Herif oğlanın ağzını aramasının içine etmişti. Çocuk toy ve deneyimsizdi. Konuşurken ruh halini kesinlikle gizleyemiyordu. Yüz hatlarından paniğe kapılır gibi olduğunu sezinlemişti Mümtaz. Galiba fidye olayında ilk defa esaslı bir iz yakalamışlardı. Boşatmış ama dolu tutmuştu. Oğlan abiyle o sabah Levent'te görüldüğünü inkar etmiyordu. Oğlanı şubeye çekip esaslı bir sorgulamaya alabilirlerdi. Durumu hemen başkomisere bildirmeliyim diye düşündü Mümtaz. Yağmur devam ediyordu. Şehrin üstünü kaplayan koyu gri bulutlar daha da yoğunlaşmıştı. Doktor Muammer Bozok, çalışma masasının başında bir süre içindeki huzursuzluğuyla oturdu. Bunca işinin arasında şu hastasının yakını aklını fazla kurcalamaya başlamıştı. Belki de yanılıyordu. Gözüne birkaç saniye içinde çarpan koşan bir adamın yarattığı enstantane ile çocuğu kaçıran adamlar arasında bağ kurmanın ne ilmi ne de gerçeklere uyan bir tarafı yoktu. Ama olayı incelemezse içinde rahat etmeyeceğini biliyordu. Dayanamadı. Yerinden kalktı ve yeniden koğuşa döndü. Hastası 65 yaşlarındaki Zinnur Kuşçu'nun karyolasına doğru ilerledi. Yaşlı kadın doktoru yanı başında görünce yatağın içinde hafifçe doğruldu. Olağan sabah vizitesi yapıldığı için doktor neden tekrar yanına geldiğini anlamamıştı. Doktora gülümsemekle yetindi. Doktor içten bir ederle yatağın yanı başına durdu. ''Ağrılarınız devam ediyor mu?'' diye sordu hastasına. Yaşlı kadın medet umarcasına ''Evet doktor hanım'' diye fısıldadı. ''Meraklanmayın, acınızı hafifleteceğiz. Gönlünüzü ferah tutun.'' ''Sağ olun doktor hanım. Elimizden geleni yapıyoruz.'' Ameliyat olmam gerekecek mi? Yarın bir konsültasyon yapıp bölüm şefiyle karar vereceğiz. Merak etmeyin. Tıp artık çok gelişti. Ameliyat sizi eski sağlığınıza kavuşturacaktır. İnşallah. Kaç yaşındasınız Zinnur Hanım? 64. Kaç çocuğunuz var? 3. 2 oğlum, 1 kızım var. Eşiniz? Sizlere ömür. Az evvel oğullarınızdan biri ve kızınızla görüştüm dışarıda. Evet, Hasan'la Meşkure buradalardı. Şanslı sayılırsınız. Hiç olmazsa evlatlarınız var. Yaşlı kadın, durumun hiç de doktor hanımın düşündüğü gibi olmadığını, özellikle de iki oğlunun da hayırsız ve ilgisiz olduğunu söylemek isterdi ama utandığından söylemedi. Allah onlara uzun ömür versin, diye mırıldandı. Doktor Bozak, kuşkulandığı kişinin adının Hasan olduğunu öğrenmişti. Oğullarınız ne iş yapar, diye sordu. Kadıncağız hafifçe iç geçirdi. Küçük oğlumun bir kuru yemişi dükkanı var Sarıgazi'de. Hasan'ın mı? Hayır, ötekinin. Ya konuştuğum Hasan ne işle meşgul? Ah sormayın doktor hanım. O avarenin tekidir. 30'unu geçti, bir iş tutamadı. Rahmetli hayattayken onun zoruyla yanında çalışırdı ama vefatından sonra işi iyice ayaklığa vurdu. Çok hayırsız çıktı. Öyle demeyin. Bakın bu sabah sizin için endişe edip buralara kadar gelmiş. Kadıncağız utancından oğlu hakkında fazla bir şikayette bulunmak istemiyordu. Suskun kalmayı tercih etti ama doktor üsteledi. Siz de Sarıgazi'de mi oturuyorsunuz? Evet. Küçük oğlunuzla mı? Biz aslen Balatlıyız. Eşimin ölümünden sonra onun işini tasfiye edip Sarıgazi'de bir ev aldık. Oraya göçtük. Hep beraber oturuyoruz. Doktor dikkat çekmemek için başka sorular da sordu. Kızınız da sizin de mi? Yok ama o da bize yakın oturur. Damadımın ufak bir tamir dükkanı var. Ne tamiri? Otomobil lastikleri tamir eder. Doktor hastasının elini okşayıp gülümsedi. Hastaneye müracaat kayıtlarından Sarıgazi'deki adresini rahatlıkla öğrenebilirdi artık. İçindeki dürtü hala bu sabah gördüğü adamla harp keskini kaçıranlardan biri arasındaki benzerlikte ısrar ediyordu. Şimdi bu olasılık beyninde daha da güçlenmişti. Çocuğu kucağına taşıyan solak adam da Hasan'ın kardeşi veya eniştesi olabilirdi. Biri kuru yemişçi, diğeri lastik tamircisi. O an ikisi birden potansiyel suçlu gibi göründü doktora. Düşünmeye devam etti. Bu kadının ağzından bilgi almak oldukça kolaydı ama bunu dürüstlükle bağdaştıramıyordu. Kısa bir an bocaladı. Bu polisin işiydi. Ama o da namuslu ve dürüst bir vatandaş olarak polise yardımla mükellefti. Başka bir soru dilin ucuna kadar geldi fakat sormakta tereddüt etti. Dayanamadı nihayet. Zinnur Hanım, ailenizde hiç solak var mıdır? Hasta bir an afalladı. Solak mı dediniz? Evet, yani sol elini daha fazla kullanan kişiler. Mesela oğullarınızdan biri, kızınız veya damadınız. Niye sordunuz doktor hanım? Muammer Bozok yalan söylemekten nefret ederdi. Hele mesleğiyle ilgili konularda. Ama bunu salt yalan olmadığına kendini inandırmaya çalıştı. Sizin hastalığınızın irsiyet yoluyla çocuklarınıza da geçmesi söz konusu olabilir de. Yo dedi yaşlı kadın. Çocuklarım solak değildir. Ya damadınız? O da değildir. Düş kırıklığı yaşadı doktor. Faraziyesi sanki birden çöküvermişti. Başkomisere çocuğu kucağına taşıyan kişinin solak olduğunu ifade etmişti. Tabii bu bir varsayımdı ve doktor şimdi de kasanın yanındaki adamın onun kardeşi veya eniştesi olduğu fikrini tutmadığını görüyordu. Belki de en başından beri yanılıyordu. Çok yersiz düşüncelere saplandığını idrak eder gibi oldu. Kendini hafiyelik oynamaya kalkışmış biri gibi hissetti birden. Herkes kendi bildiği işi yapmalıydı. Sorularından dolayı pişman oldu. Tekrar kadının elini okşadı. İyi öyleyse, dedi. Ve kadının yanından uzaklaştı. Odasına dönerken pişmanlık içindeydi. Yaptıklarını çok anlamsız bulmaya başlamıştı. En iyisi beynindeki kuşkuyu silip atmaktı. Nilüfer'in gözlerinde bitkin ve çökük bir ifade vardı. Göz çukurlarının etrafında uykusuzluktan siyah ve derin halkalar oluşmuştu. Nazarlarını kocasına dikerek hırçın bir sesle homurdandı. Oğlumuzu kurtarmak zorundasın Emre. Onsuz yaşayamayız. Biliyorum hayatım, diye fısıldadı kocası. Güven bana. Onu sağ salim geri getireceğim. Sana söz veriyorum. Sana güveniyorum ama benim asıl güvenmediğim polis. Şayet onlardan medet umuyorsan bu sevdadan vazgeç. Kaç gündür bir arpa boyu ilerlemediler. Farkındayım ama onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Hayır, ellerinde koca bir teşkilat. Bunca adam varken ne yaptılar şimdiye kadar? En ufak bir şüpheli buldular mı? Bu kadar kolay mı sanıyorsun Nilüfer? Burası 20 milyonu aşkın bir şehir. Suçluları arayıp bulmak, iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Anlayamıyorum. Bu onların işi, uzmanları var. Neden şimdiye kadar en ufak bir ipucuna rastlanmadı? Ne gönderilen fide mektubundan bir sonuç çıktı, ne de o kamyoneti bulabildiler. Emre cevap vermedi. Durumun ümitsizliği yavaş yavaş genç adamı da etkiliyordu. Onlara bağlı kalmayacaksın, değil mi? İstenilen parayı ödeyeceksin. Lütfen, Nilüfer, acele etme. Ne demek acele etme? Üçüncü günün dolmasına bir yarım kaldı. Oğlumuzu kurtarmak için gerekli paraya sahibiz. Yoksa fidyeyi ödememeyi mi düşünüyorsun? Böyle bir şey söylemedim. Ama nasıl ve ne şekilde bir ödeme yapacağımızı henüz bize bildirmediler. Sabırlı ol biraz. Hele bir haber çıksın, bunu daha sonra düşünürüz. Parayı hazırladın mı? Evet. Haber çıkınca polise bildirmeyi düşünmüyorsun, değil mi? Dur hayatım, dur. Beni sıkboğaz etme lütfen. Çok zor bir karar arifesinde olduğumuzu idrak etmiyor musun? Genç kadın sinirli bir şekilde kocasına baktı. Ne demek istiyorsun yani? Polisi bundan haberdar mı edeceksin? Bilemiyorum. İşin vicdani ağırlığı bütün gücüyle omuzlarıma çöktü. Karar vermekte zorlanıyorum. Ya parayı ödememize rağmen oğlumuza bir kötülük yaparlarsa, o zaman ne olacak? Nilüfer'in gözleri irileşti. Nasıl yani? Düşünsene, parayı ödemek Alp'e kesin ulaşmamızı sağlayacak mı sanıyorsun? Ne demek istiyorsun? Başka ne olabilir ki? Çok safsın hayatım. Çocuğumuz çok şey görmüş ve işitmiş olmalıdır. Anlamaya çalış. Belki de geleceklerini düşünerek... Cümlesinin sonunu getiremedi Emre. Sustu kaldı öylece. Nilüfer sanki bu gerçeği ilk defa anlıyormuş gibi birden taş kesilmişti. Ürkerek kocasını süzdü. Yani yine de ona bir şey yapacaklarını mı sanıyorsun? Emre neden sonra fısıldadı. Mümkündür. Aslında kimseye güvenmek istemiyorum. Genç kadın da hırçınlaşmaya devam etti. Güvenmiyorsun ama çocuğumuzu bulmak için de hiçbir şey yaptığın yok. Nilüfer, ağzından çıkanı kulağın duymuyor galiba. Yalan mı? Ben burada kahroluyorum ama sen sakin sakin her gün işine gitmeye devam ediyorsun. Bir şeyler yap, koş, koşuştur ama bu kadar sessiz kalma. Haksızlık ediyorsun Nilüfer. Herhalde sokaklara çıkıp kocaman şehirde tek başıma Alp aramamı beklemiyorsun değil mi? Öncelikle istedikleri parayı tedarik etmek zorundaydım. Bu parayı rahatlıkla ödeyecek gücümüz var ama... Var olmasına var da Sonuçta emin olmak istiyorum. Takdir edeceğini umarım. Bu da benim hakkım herhalde. Genç kadın perişan bir şekilde kocasına baktı yeniden. Ne demeye getiriyorsun yani? Parayı ödemeyecek misin? Polisten mi medet umuyorsun yoksa? Bilmiyorum henüz. Ama son kerteye kadar beklemeye kararlıyım. Nilüfer önce hışımla bir kere daha kocasını süzdü. Sonra çaresizliğin verdiği teessürle yatak odasından fırlayıp aşağıya salona indi. Hala bir ümit kocasının arkasından gelip kendisini tesellie çalışacağını sanıyordu ama boşuna bekledi. Emre ışığı söndürüp yatağa girmişti bile. Ama saatlerce gözünü uyku tutmadı. Yatağın içinde kıvranıp durdu. Hayatının gidişatı bir an değişmişti. Önce çocuğunu kaybetmiş, şimdi de karısıyla arasında derin uçurumlar oluşmaya başlamıştı. 18. ayrımın sonu, sayfa 176, devamı 19. ayrımda.